Levent merhaba.
Merhabalar.
Levent, önce diğer Avustralya konularına geçmeden önce Avustralya'da yapılacak bir mitinge Türkiye'den bir siyasetçi katılsa ne olur sence? Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da canlı yayına katılmasına izin verilmedi. Bu yurt dışındaki gerginliğin yurt dışına da yansıması, darbe gerginliğinin yurt dışına yansıması da tartışma konusu. Sence böyle bir şey Avustralya'da olsaydı ne olurdu? Bir fikrin var mı?
Şimdi Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların Avrupa'daki yansımalarını biz buradan takip ederek kendimize yönelik senaryolar, böyle bir şey olsa ne yaparız, böyle bir durum olsa neler olur gibi bunları devamlı yapıyor olmamız lazım. Çünkü önümüzde belli ki sular durulmayacak, daha başka çalkantılar gelebilir. Almanya'da bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video görüntüsüyle mitinge naklen katılması Almanya'nın Türkiye ile halen yaşadığı gerginliğin bir yansıması olarak reddedilmişti. Türkiye'de işte bu çerçevede bir takım tepkiler kondu ama orada mevcut bir bakanın konuşmasına bir engel çıkarılmadı. Orada hükümet olarak birileri vardı. Şimdi burada da bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminin hemen peşinden dünyadaki ilk tepkilerden birini buradaki toplumumuz koydu. Kaldı ki bunu geçen haftalarda da konuştuk. Avrupa'daki tepkilerden son derece daha derli toplu bir gösteriydi. Bunun dışında tabii ne kadar bu iş uzamalı, biz gündemimizi Türkiye ile ilgili ne kadar yoğunlaştırmalıyız, bunu gerçekten tartışabilmemiz lazım. Şey senaryosunda da böyle bir durumda işte Türkiye hükümeti ya da Cumhurbaşkanlığı böyle bir talepte bulunsa burada Avustralya hükümeti nasıl tepki gösterir? Tabii bu da tamamen yine Avustralya hükümetinin işte bütün müttefikleriyle ilişkileri bağlamında nasıl izin vereceği o zaman karşımıza çıkacak bir konu. Gerçekten ilginç bir durum olabilir.
Evet. Levent, önce bir nüfus sayımı konusu var. Önümüzdeki salı günü nüfus sayımı yapılacak. İnsanlara kodları internetten şifreleri internetten girip doldurabilecekleri şifreleri gelmeye başladı. Ve görülüyor ki Avustralya'daki Türk toplumu içerisinde de bu nüfus sayımına katılımı teşvik eden bir takım girişimler de var. Ben bir Facebook sayfası da gördüm. Neler söyleyebilirsin bu
evet,
nüfus sayımına katılma konusunda?
Bunu gündeme getirmemiz iyi oldu çünkü sayım günü olan önümüzdeki salıdan önceki son konuşmamızdı bu. Bunun tabii bizim toplumumuz için her anlamda önemini ne kadar vurgulasak az. Siz de SBS'e verilen kamu spotları çerçevesinde bunu devamlı gündeme getiriyorsunuz. Toplumumuzun gerçekten her toplum üyemizin duyarlılığını son derece gündeme getirip bu konuda salı günü mutlaka sayıma destekte bulunması ve bilgilerini aktarması çok elzem. Bu toplumumuzun buradaki geleceğiyle ilgili pek çok kararı bu sonuçlar belirleyecek. Yani Avustralya'da Türkiye'de doğan kaç kişi var, evinde Türkçe konuşan kaç kişi var, işte ikinci kuşağın durumu, üçüncü kuşağın durumu, dini inançlara göre durum. Yani bütün bu rakamlar ileride hükümet girişimlerine, işte ne bileyim SBS'teki saatlere kadar yansıyacak bir konu bu. Yani o anlamda toplumumuzun buradaki konumu, işte ikinci kuşağın dil durumu, eğitim durumu, pek çok konuda toplumumuzun Avustralya'nın geneliyle ilişkilerinde çok belirleyici olacak rakamları çıkaracak. O anlamda oldukça önemli buluyorum.
Evet, devam etmeden önce Mehmet Bey'i alalım. Mehmet Bey, beni duyuyor musunuz?
Evet efendim.
Buyurun.
Beyefendi, şimdi bu Türkiye'deki olaylar, darbe olayı, darbe mi değil mi, ben bir tereddüt içindeyim. 12 Eylül'de Kenan Evren darbe yaptı. Bir sene boyunca 24 saat televizyonda konuştu. Şimdi Sayın Erdoğan 24 saat her gün televizyonda, radyoda, basında. Allah aşkına, bu demokrasi nöbeti diyorlar. Millet hala sokaklarda. Neyin nöbetini tutuyorlar?
Siz de bu darbe şeyinin bir oyun olduğunu düşünenlerden birisiniz, öyle mi Mehmet Bey?
Efendim, şimdi siz 5-6 gün içinde 40-50 bin kişiyi nasıl damgalarsınız? Nasıl görevden alırsınız?
Evet, bütün yani bunların tartışması daha bir süre devam edecek. Evet.
Yani bu dünyada görülmemiş bir şey. Siz 3-5 gün içinde 50 bin kişiyi açığa alıyorsunuz. Valiyi alıyorsunuz. Allah aşkına Bir de şunu merak ediyorum. Bu ülkenin...
Evet, bu son noktanız olsun.
Evet, bu ülkenin Milli Savunma Bakanı, İçişler Bakanı, Adalet Bakanı yok mu? Yani bunlar birer kelime konuşacak durumda değiller mi? Size teşekkür ediyorum.
Pekala. Teşekkürler Mehmet Bey katıldığınız için.
Sağ olun efendim.
Evet, Levent.
Sayımla ilgili bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Sayımda bugüne kadarki sayımlarda din hanesinin ile ilgili çok ciddi bir değişiklik var bu seferkinde. Daha öncekinde din hanesinde işte Christian religion, Christian'ın altında Anglican falan filan, other religions, başka dinler bölümünün altında dini inancı olmayanlar diye bir madde vardı. Ve bu kadar aşağıda seyretmesine rağmen dini inancı olmayanlar biliyorsunuz son sayımın verilerine göre %22 küsur civarında çıktı. Bu sayımda ise bir dine bağlı olmadığını belirtenler için o hane birinci sıraya alınmış durumda.
Ha, yani diğerleri arasında değil, başlı başına bir...
Şöyle bir durum vardı. Mesela o sonda diye o other şeyinde belli bir dini inancı olmayan, hatta gırgırına dolduran Jedi dini diye bir şey bile çıkmıştı,
evet,
biliyorsunuz. Yani o anlamda bunun birinci sıraya alınması bu Avustralya içindeki bazı muhafazakar çevreleri, ırkçı çevreleri galeyana getirdi. Çok fazla sosyal medyada ortalığı birbirine katıyorlar. İnsanları İşte dinsizim diye işaretlerseniz Avustralya'yı Müslümanlar işgal edecek, Müslümanların rakamı artacak diye kışkırtmaya çalışıyorlar. Böyle bir durum da var.
Evet.
Kaldı ki Christian, işte Hristiyan dininden pek çok insan dinini uygulamadığı, takip etmediği halde işte ailesi Hristiyan olduğu için, işte öyle büyütüldüğü için o hanelerden birini işaretliğe gelmişti. Kaldı ki şimdi inancı olmayanların birinci sırada olması çok fazla artış göstereceği konusunda beklentiler yarattı. Bilindiği gibi no religion kanesi işleyenler İngiltere'de neredeyse %50, Yeni Zelanda'da en son %42'ye çıktı. Onun için Avustralya'da da bu konuda ciddi bir değişiklik bekleniyor ki bunun da bir takım dini kesimlerin, özellikle devletten yardım alan işte Hristiyan okullar, Christian okullar, Katolik okullar gibi şeyler için ya öteki devlet imkanları için kendi rakamlarını yüksek gösterip ciddi bir ağırlık oluşturmaya çalışıyorlar ezelden beri bilindiği gibi. O anlamda onların da cakasını biraz azaltacak bir durum olabilir.
Evet, etkilerini azaltır diyorsunuz bu Hristiyan kurumlar. Peki, Kuzey bölgesinde bir ıslah ve skandalı var. Geçen hafta sonu da bunun pek çok yerde gösterileri oldu. Bayağı bir Avustralyalıların vicdanını sızlatan bir olay değil mi?
Vicdanınız maalesef öyle görüntüler olmadan sızlamıyor. Bu çok acı bir şey. Yani bence bu olayın en acı yanı bu. Avustralya'nın bir numaralı sosyal sorunu aboriginiler iken bu konu her zaman gündeme getirilmez, umursanmaz. Ama böyle bir işkence sahnesi video olarak karşımıza konunca birden bir damar, bir sinir de ucumuza dokundu ve tepki göstermek zorunda kaldık. O kadar ki Başbakan Malcolm Turnbull bile neredeyse birkaç saat içinde ani tepki gösterip derhal Royal Commission ilan ettiğini açıkladı. Ki bu da biraz fazla da acele bulundu. Üstelik hemen peşinden bir commissioner atadı. Bu Royal Commission, bu araştırma komisyonu ile ilgili peşinden birden o kişinin yanlış kişi olabileceği, işte zaten Northern Territory'li bir avukat, işte bu konu bir hukukçu bu konuyu nasıl araştıracak diye tartışmalar sürerken o kişi zaten bir süre sonra birkaç gün içinde istifa ettiğini açıkladı. Yeni komisyonerler atandı. Burada da tabii bu yine Liberal Parti içinde Malcolm Turnbull'un altına oymaya çalışan muhafazakar kanadın bir kazanımı olarak yine o haneye yazıldı. Yani bir başbakanın tutarsız olduğu ve yanlış bir karar aldığı şeklinde yorumlara yol açtı. Ama işin özüne bakılacak olursa gerçekten madem toplum bu konuya büyük bir tepki gösterdi, umarız bu Royal Commission'da çok ciddi bir şekilde derinlere inebilir ki yani bu güneydeki Avustralya, şehirli Avustralya'nın vicdanını sızlattı ama belli ki Northern Territory'de, Queensland'in belli bölgelerinde, Western Australia'da özellikle taşra kesimlerinde insanlar böyle bir şeyi son derece yatkın ve normal buluyorlar. Yani aborjinlere aşırı eziyet edilmesi, onlara insan hakları ihlali uygulanmasını anormal bulmayan bir nüfus kesimi var Avustralya'da. Bunun tabii zamanla bu Royal Commission boyunca gündeme gelmesinin yararı olacak.
Bu böyle bir görüntü gerekiyordu herhalde vicdanımızın sızlaması için gibi bir ifade kullandın. Evet. Galiba haklısın. Ben o olay çıktıktan sonra dinlediğim gösterilerde konuşmalar özellikle de aborjen. Biz bunu zaten biliyorduk. Bu her gün oluyor. Bu zaten var.
Zaten o görüntülerin çoğu eski. Yani yeni değil onlar. Daha önce
evet.
Ne olduğunu tespit
evet,
insanların görmüş olduğu görüntüler bunlar. Orada kimsenin vicdanını sızlatmadı. Şehirli Avustralya'nın güney eyaletlerindeki insanların vicdanını sızlattı ve bu ülkede bir federal hükümet varsa, bir federal yönetim varsa, bizim vergilerimiz oralara kadar gidiyorsa kusura bakmasınlar benim vicdanım sızlar. Ben verdiğim vergiyle o çocuklara o eziyetin yapılmasının önüne geçilmesi lazım.
Evet. Bir şey daha söylemem lazım. Bu protestolar konusunda resimlere bakarken Sydney ve Melbourne'daki yapılan yürüyüşlerde ben başörtülü kızlar gördüm.
Evet.
Bu aborjinlere yapılan işte eziyeti protesto edenler arasında Müslümanlar da vardı.
Yani görüntü her şeydir. Daha önceki konuşmalarımızda çok konuştuk bunu. Gündemdeki önemli bir konu neyse, toplumun genelini ilgilendiren konu neyse, Müslümanların, azınlık toplumunun, her tür azınlığın bu tepkilere entegre olmasının çok çok büyük önemi var. Dediğiniz gibi görüntülerin çok çok büyük önemi var. O anlamda bu olumlu bir gelişme tabii ki.
Evet. Peki Melbourne'da özellikle, hatta bir haber okudum bu evsizde sokakta yatanlara ilişkin olarak. Harrelson'da bilmiyorum, biraz da Harrelson'ın tarzına uygun bir haberdi gerçi belki ama. Melbourne'da o kadar iyi davranılıyormuş ki sokakta yatanlara. Başka eyaletlerdeki evsizler Melbourne'a geliyormuş. Burada iyi muamele görülüyor.
Tamam,
Harrelson'a
göre haber.
Değil mi? Başka yerlerden bile diyor. Adelaide'dan, Brisbane'dan evsizler geliyorlar diye. Ama bu görüntüler Melbourne'da bir sosyal sorun.
Melbourne'da, Sydney'de, yani bu birden kucağında patlayan, toplumun kucağında patlayan bir sorun haline geliverdi. Biliyorsunuz yani Amerika'ya giden gelenlerimiz her zaman onu söyler. İşte Amerika'ya gidince birden orada insanların her 50 metrede bir sokaklarda yattığı, işte bizde Allah'tan böyle bir şey yok diye hep düşünürdük. Birden büyük şehirlerimizde böyle bir sosyal sorun açıkçası patladı. Yani şehire gitmeyen lütfen gitsin, akşam üzeri şehrin her tarafına, merdiven altlarında ya da görünür yerlerde insanların gece yatmak üzere hazırlanışını, orada oturuşlarını, yani bu çok bir dizi sosyal sorunun bir araya gelip patlayışı bu. Sadece bu insanların evsiz olması, gelirinin olmaması değil, işte daha önce yapılan sosyal kesintiler, işte akıl hastalığı ve ruhsal sorunları olan insanlara yapılan hizmetlerdeki kesintiler. Kaldı ki geçen yıl özellikle Rosie Batty'nin yılın Avustralyalısı seçilmesiyle birden gündeme gelen ev içi şiddet, kadınlara, çocuklara taciz olaylarının çok gündemde olmasıyla, bu durumdaki pek çok kişinin de evini terk edip bir anda evsiz olmasıyla da açıklanıyor. Çok fazla bileşen var içinde. Yani toplumun neredeyse şehirli toplumun bir numara sosyal konularından biri haline geldi. Umarız gündemden düşmez ve devamlı bu tartışılır. Çok önemli bir konu.
Evet. İslam Bey'e geçeceğim ama önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Bugün gelenler, elimde dün gelenler de var daha önceki günlerden. Elgün belki Avustralya'da yaşayan entelektüellerden çıkıp bir laf etmelerini istemiş ama hangi konuda laf etmelerini istediğini yazmamış. Sydney'den Mustafa Bey, bu kadar kanun değişikliği için darbeyi mi bekliyordu hükümet diye soruyor. Halk meydanlarda demokrasi bayramında olan bir bayramında olan yine vatandaşı oldu çünkü vergi olarak kendilerine geri dönecek diye yazmış. Ali Bey, vatan diyor namus ve şereftir. Sığınmacıların halini görerek ibret alalım. Meydanlarda beklenen ne askeri darbeden kurtulduysak. Meydanlardan beklenen ne? Askeri darbeden kurtulduysak sivil daha da tehlikeli darbenin içindeyiz diye yazmış bir dinleyicimiz. Sen ben davasıyla iç savaşa gidiyoruz diyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni suçluyor. Biraz değiştirdim bu mesajı, anlamı bozmadım bu dinleyicimizin. Mustafa Bey Nilgün'ün sorularını övmüş biraz önceki söyleşide. Onun adına teşekkür ediyorum Mustafa Bey'e. Evet, İslam Bey, sizin görüşlerinizi alalım. Beni duyuyor musunuz?
Duyuyorum.
Buyurun.
Kısa söyleyeyim hemen. Öncelikle Donald Trump'ın Amerika'da Cumhuriyetçilerin yeni lideri diyelim. Bence Donald Trump'ın Amerika'da kazanması herkes için daha uygun olur. Şahsen ben kendisini destekliyorum. Hiç olmazsa rengi belli, yani açık ediyor. Diğerinin altından ne çıkacağını kimse bilmiyor. Yani en azından Müslüman devletler Donald Trump'a karşı önceden tedbir alabilirler. Çünkü içi dışı bir gibi görünüyor. Diğer bir şey de biraz önce sensüsle alakalı bu din hanesinden bahsetmişlerdi. Acaba bu din hanelerinde dinsizlerin, ateistlerin diyeyim daha, oranının çok çıkması Müslümanların din hanesine İslam yazmasından çekindiklerinden olabilir mi diye düşünüyorum.
Bu büyük bir spekülasyon. Hiçbir fikrim yok doğrusu.
Bu konuda bir spekülasyon yaratılıyor. Toplumu korkutmak için din hanesinde no religion yazılmasını engelletmek için belli muhafazakar Hristiyan çevrelerin, aşırı uçlardaki bir takım kurucuların sosyal medyada yaydıkları bir efsane bu.
Yoksa yani, Müslümanların sayısı çok görünür demek
Müslümanların sayısı şu an %2.2 ve 2.5'e çıkacağı umuluyor, bekleniyor. Normal o civarda seyredecek bir rakam. Zaten kaç Müslüman işaret ederse o kadar çıkacak. Bunun no religion'ı etkilemesi zaten mümkün değil.
Evet.
Son söylemek istediğim de bu Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana hem Türkiye'de hem burada, hatta radyonuzda gerek Talkback programında gerekse gönderilen SMS mesajlarına şunu gördüm. Darbenin başarısız olmasına üzülen insanlar var. Üzüntülerini bu darbe girişiminin bir tiyatro olduğunu söyleyerek
evet, bu yalnız bizim dinleyicilerimize gibi özgü bir şey değil. Bu Türkiye'de de var biliyorsunuz. Yani insanlardaki bir duygu değil mi?
Ben sadece burası için söylemedim. Ben bunu genel olarak söyledim. Evet. Yani daha ben de şöyle söyleyeyim. Onların bu üzüntülerini görmek beni zerdesiyle mesut ediyor. Seviniyorum. Çünkü darbe gerçekleşmiş olsaydı acaba Türkiye'nin sonu ne olurdu? Nereye varırdı?
O da ayrı bir soru tabii.
O da ayrı bir soru. Evet.
Peki. Teşekkürler İslam Bey. Erol Bey'i de alayım. Erol Bey çok kısa lütfen.
Tabii. Ben Yılgın Hanım'a çok teşekkür ediyorum. O arkadaşı çok güzel konuşturdu. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk geldiği zaman kadınlarda okuma yazma 2%'ydi. Erkeklerde %4'tü. Helal olsun Atatürk'e.
Pekala.
Atatürk eğer ki bu Fethullah mı neyse bu hoca Atatürk'ün yanında olsaydı anında götürürdü kelleyi. Ama Tayyip Erdoğan 11 sene ondan faydalanmak için yanında böyle şey gibi besledi onu.
Pekala. Pekala Erol Bey. Çok
hayırlı
teşekkürler. Teşekkürler.
Aradığınız için.
Peki. Teşekkürler. Evet Levent. Son olarak zamanımız azaldı.
İslam Bey'in Donald Trump'la ilgili sözlerinde ne olur biraz takip etmesini isteyeceğim. Donald Trump'ın Müslümanlar ile ilgili ülkeye girecek Müslümanları engellemeye çalışan bir durumda. Cumhuriyetçi Parti bile ne yapacağını şaşırmış. Onu engellemenin yollarını arıyor. Galiba da seçilecek gibi bir durum. Yani dünyaya çok etkisi olacak. Çok olumsuz etkileri olabilecek bir gelişme olabilir. Donald Trump'ın seçilmesi.
Sanki İslam Bey de onun fikirlerinden değil de sadece bir samimi olduğuna vurgu yaptı. Samimi, belki samimi fikirlerine çok da dikkat etmedi.
Umarım söylediği sözleri gerçekleştiremez.
Evet. Pekala.
Engellenir.